havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar.
Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Grup Gün Doğarken Rüzgar isimli parçam. Nikiforos'u anmak istediğimiz bu yarım saatlik yayını onunla başladık. Evet, belki de Niko'yu büyük kalabalıkların bildiği işlerinden bir tanesiydi. Grup Gün Doğarken de bu parçası. Evet, Niko dedik. Nikiforos Metaxas'tan bahsediyoruz. Aslında usta müzisyen geçtiğimiz perşembe bu dünyadan ayrıldı. Bugün de Samatya'daki Aya Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nde saat 1'de bir cenaze merasimi düzenlendi. Evet, orada hatta kurucusu olduğu Heybeliada İlmi Musiki Derneği de hazır bulundu.
Bir anma programı düzenlediler aslında, evet, onlarda. Ve arkadaşları da eserler çaldılar, ondan da bilgi vermiş olalım. Erol Deren, Mutlu Torun, Arif Erdebil, Abdi Coşkun da oradalardı.
Bu arada Nikiforos Metaxas'ın Bosforos grubundan müzik yoldaşları olduğunu da söyleyelim. Evet, kimdir Nikiforos Metaxas? Namı diğer Niko, kısaca ondan bahsedip sonra bu tören de cenaze merasiminde daha doğrusu gerçekleşmiş konuşmalardan kayıtlar sizlere dinletiyor olacağız. Murat Meriç geçtiğimiz günlerde bir güne acısının üzerine aslında bir yazı kalemi alıp yayınladı. Buradan bir alıntıyla başlayalım. Biz de Grup Gün Doğarken'le başladık. O da öyleymiş zaten. Bu büyük kalabalıklar Niko'yu Grup Gün Doğarken'le yaptığı çalışmalarla tanıdı. Mestof'la başlayan güç birliği İstanbul Latine İstanbul'da sürdü. Albümün yayınlanmasına müdakip Mart 2001'de Rol'da yayınlanan söylesinde İstanbul'u ve gelişini şöyle anlatmıştı diyor. Murat Meriç, kısaca bahsedelim Niko'nun hayatından da.
Evet, ne üstadı Niyazi Sayın'ın bir taksimine takılmış ve kendini bu şehirde bulmuş. Selanik'te geleneksel müzikler üzerine çalışıyordum. Bizans müziği, Yunan halk müziği. Bir gün birisi bir kaset getirdi. Bir Bayati Mevlevi ayini. Orada öyle bir ney taksimi vardı ki kulaklarıma inanamamıştım. İstanbul'a onunla tanışmak için geldim ve kapısını çaldım. Beylerbeyi'nde oturan sayına yakın olmak için Çengelköy'e yerleşen Niko İstanbul'u şöyle tarif ediyor. Herkes ağlıyor burada, ezan bile ağlıyor. Gurbetin ve hasretin şehri İstanbul diyerek, evet, anlatmış.
Evet, sonrasında da İstanbul'u büyük ölçüde terk etmiyor aslında bakarsanız. Memleketi olan Kefalonya'ya ara sıra gittiğini bilmekteyiz. Ya da Orta Afrika, ki ailesinin büyük bir kısmı Yunan İç Savaşı yıllarında oraya göçmüştü. Zimbabwe'ye gitmiş, gidip gelmişliği var ama temelde İstanbul'u, İstanbul musikisini hiç bırakmadı. Hı. Evet, Nikiforos Metaxas'ı Ioannis Grigoriadis'te tarafta yayınlanmış bir yazıyla andı. İyon Denizi'nde bulunan Kefalonya Adası'nda 1944 senesinde doğdu Metaxas. 2 sene sonra Yunan İç Savaşı yıllarında ailesi Orta Afrika'ya göç etti. Çocukluk yıllarını Rodezya ve Konga'da geçiren Metaxas, Latince ve eski Yunanca edebiyat üzerine eğitim gördü. Sonra Kanada ve İngiltere'de eğitimini tamamladı. İlgi odağını edebiyattan müziğe çevirdi. Afrika ve Kelt halk müziği üzerinde çalışmalar yapan Metaxas, daha sonra Yunanistan'a dönüp Aynaroz'da 1,5 sene Bizans müziğini usta geçişlerden öğrenmişti diyor. Ve buradan aslında da demin Murat Meriç'le bıraktığımız hikaye, yani bir Taksim bir sevdasıyla İstanbul'a gelmesiyle beraber de aslında içinden çıkıyor olduğu müzikal çığırlar Nikiforos Metaxas'ın bir nevi aslında kişiliğinde birleşip Bosforus isimli grubu oluşturuyorlardı 1986 yılında.
Evet, ve bu müzik grubunun amacı Bizans ve Osmanlı, Yunan ve Türk müzik mirasının ortak unsurlarını keşfedip ortaya çıkarmaktı diye anlatmış Grigoriadis Taraf gazetesine yazdığı yazısında.
Evet, bu çalışmaların çerçevesinde yayınlanan eserler, yapılan konserler Türk-Yunan uzlaşma sürecine en büyük katkılarda bulundu diye de belirtmiş. Evet. Ta 1980'lerde ortak kültürel mirası milliyetçi çatışmaların nedeni olarak değil, tam tersine iki halkı buluşturan bir köprü olarak görmeye kolay bir şey. Köprü olarak görmek kolay bir şey değildi. Türk-Yunan diplomatik ilişkileri çeşitli diplomatik krizlere kapılırken bütün zorluklara rağmen Heybeliada'ya yerleşen Metaxas, hayat arkadaşı Vasiliki Papa'yı arıyor ve Bosforus müzikal takımıyla onu moda haline gelmeden önce Türk-Yunan uzlaşma sürecine öncülük yapmaya davet etmişti diyorlar. Şimdi tüm bunları Heybeliada İlmi Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Berksan'dan dinleyeceğiz. Evet, Nikiforos Metaxas'ın Cenaze merasimi bugün Samatya'daki Aya Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nde yapılmıştı. Üstadın ardından biz de bu yarım saatimizi kendisine ayırmaktayız. Şimdi dediğimiz gibi Faruk Berk sana vereceğiz sözü. İstanbul itibariyle Nikiforos'un hayatını anlatacak ve ardından da bir Osmanlı müziği icrası şimdi Açık Dergi'de yayında.
35 yıl önce buraya geldim, bu kiliseye. Burada ilk makam müziği namelerini görünce onun karar noktası bu oldu. Ondan sonra kalan ömrünün diğer yarısını bu ülkede önce Boğaz'da sonra Heybeliada'da yaşadı ve bu müzikiyle ömrünü tamamladı. Bu da çok büyük hizmetler verdi. Önce öğrendi, sonra çok değerli burada gördüğümüz arkadaşların bir kısmıyla bir grup kurdu Bosporus isimli. Bununla çeşitli konserler verdi. Yunanistan'a sayısız sefer yaptı. Ve bu musikinin Yunanistan'da yayılmasının en önemli sebeplerinden biridir kendisi. Teknik Üniversitesi'nin ilgili bölümünde bir öğrenciye Nikiforos'un Yunanistan'da makam müziğini yaymak için yaptığı çalışmalar konusunda yüksek lisans tezi verildiğini biliyorum. Böyle bir adamdı. Kendisi 10-12 sene önce tanıştım. Heybeliada'daki bir Rum ilkokulunu restore edecekti. Bizim düşüncemiz oydu. O da orada uluslararası bir ses merkezi kurmak istiyordu. Bu musikliği bütün dünyaya yaymak, öğretmek istiyordu. Onun yüksek vasıflar arasında bunlar vardı. Restore ederken bu eski binanın usulüne uygun yapılması için Yunanistan'dan çok önemli restoratörler getirdi. Usulüne uygun yapılması için. Türkiye'de de sağ olsun Mustafa Pehlivanoğlu'yla anlaştık. O da bu işte mükemmel bir insandı. Bir proje hazırladık. Bu projede sadece musiki ve restorasyon yoktu. Ona göre Türkiye'deki Rumlar bir parçacık aralarındaki ihtilaflar nedeniyle kenara itilmişlerdi. Onları tekrar kazanmak, bu topluma entegre etmek istiyordu. Onlar da diz dize orada bu makam müziğinin yapılmasını istiyordu. Aynı zamanda bir ara düşmanlık seviyesine varan komşuluk ilişkilerinde Yunanistan'da Türkiye'nin bir araya gelip bu müziğin gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapmak istedim. Onun yüksek basıtlı düşünceleri, iddialarında bunlar vardı. Hep bu konuda bir gayret sergiledi. Yaptığımız proje Avrupa esaslı bir proje. Yunanistan'da hemen kabul edildi. Bir fon çıktı. 800 küsur bin euro zannediyorum. Hemen her türlü müsaade aldıktan sonra inşaata başladık. İnşaat devam ediyordu. Bir sürü de projeler yaptık. Borçlandık. Ama o sırada Yunanistan bir mali krize girdi. Ve parayı ödeyemez duruma geldi. Biz de bu binayı Heybeliada'nın büyük bir Rum vakfından kiralamıştık. Onlara kiramızı ödeyemedik. Borçlarımızı ödeyemedik. Onlar da dediler ki çıkın bu binadan. Biz dedik ya burada bizim çok büyük ümitlerimiz var. Biz buna fon buluruz. Yok yok dediler, siz kirayı veremiyorsanız çıkacaksınız. Nikiforos buna çok üzüldü. Biz hemen çıktık, fonlar aradık. 250 yıllık geçmişi olan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Mehmet Karaca Bey geldi, gördü. Çok hoşuna gitti proje. Hem proje güzel, hem bina güzel, düşünce güzel. Teknik Üniversitesi'nin bir bölümünü akademik çalışmalar yapmak üzere orada açmaya karar verdi. Onlarla beraber bir merkez kuracak. Nikiforos'un idealleri bu kadar yüksek ve seviyeliydi. Bunu maalesef basında pek göremedik. Sağ olsun Sayın Bardakçı bir parça bunlardan bahsetti. Onun dışında bir yerde göremedik. O hep bir müzik adamı olarak gözüktü. Ama o eğitim, bilim gibi konularda da çalıştı. Hatta bu bize kurduğu derneğin adını Heybeliada İlim ve Musiki Derneği olması için. Dedi ya bu yanlış anlaşılmaz. Yok yok dedi. Bunun ismi yok. Gerçekten Osmanlı'da İlim ve Musiki denildi. Yani bir bilim dalı olarak seçilirdi. O da bunu bir bilim dalı olarak gördü. Fakat bu paralar kesilince bizim çıkma işlemimiz devam etti. Mahkemeler derken kendisi hastalandı. Kanser oldu. Uzun müddet tedavi gördü. Yunanistan'da kaldı. Sonra iyileşti. Tekrar geldi. Ama ciğerinin yarısını kaybetmiş. Fakat bütün dengesi bu çeşitli krizler, buhranlar geçiriyoruz. Sinir krizleri geçiriyoruz. zayıflamıştı. Kahretti. Bu iş olmayacak diye. Zimbabwe'ye gitti. Kendisi aslında Zimbabwe'de yetişmiş birisi. Orada 3 ay kaldı. Orada bir malı vardı. Aslında zengin bir aileydi ama yokluk içinde yaşadı. O gençliğindeki zenginliği hiç şey yapmadı. Bunun gururunu kimseye hissettirmediği gibi sonundaki sıkıntılarını da kimseye hissettirmedi. Kimseye kucak açmadı. Hep yüksek seviyeli karakterli bir yaşam sürdü. Zimbabwe'den döndü. Yine işler tutmuyor. Mahkemeler devam ediyor. Bir sefer kahretti. Kanser öbür tarafında oldu. Bir sefer çok şiddetli geldi. Kısa sürede hastalandı. Kendisini Süreyya Paşa Sanatörü'ne tanıdık. Orada 15 gün şeyde kaldı. Yoğun bakımda kaldı. Sonra normal adaya çıkarttı ama dediler ki yapacak bir şey kalmadı. Geçen salı günü evine çıktı. Çarşamba günü ben ziyaret ettim. Çeşitli makineler ürünle konmuştu. Onları çıkarttı. Beni görünce çok sevindi. Gözleri parlıyordu. Ama konuşamadı. Konuşamadı. Giderken bana öpücükler şey yaptı. Kendini böyle yaptı. Biz bu işi kazanacağız. Herkese sonra verdi. Perşembe akşamı çok kötü oldu. Çarşamba akşamı. Sabah hastaneye kaldılar. Sağ olsun orada da doktorun Müge Hanım çok yardımcı oldu bize. Müge Hoca demiş. Hastanede iyileşti. Her şey düzeldi. Ağrıları bitti. Nefes alışı güzeldi. Oksijen yükseldi. O ilk haliyle akşam yıldırdık. Aramızdan ayrıldı. Biz unutmayacağız kendisini. Benim inanışıma göre bu dünyada kendisi için değil de kendisinden daha çok insanlık için bir şey yapanların diğer tarafta güzel bir mükafatı vardır. Zannediyorum bütün dinler de böyledir. Onun makamı bence bunun karşılığını alacaktır. Yine benim inancıma göre herkesin ömrünün bir süresi vardır. Bir gün bitecektir, bu bellidir. Nikon'un da perşembe akşamı bitecektir. Eğer kanser olmasa da ayağa kalkmayacaktır. Bu değişmez. Ama buna sebep olanlar değişir. Sebepler değişir. Ona sebep olanlardan da bunun hesabı herhalde sorulmalıdır. Biz bu takdirde onun ideallerine devam ettireceğiz. Biz hepimiz 5-10 kişiydik. Şimdi öyle zannediyorum ki 100 kişiden fazlayız. Bu musiki okulunu devam ettirmek için bir arkadaşımız bize hiç sormadan Nedim Hazar bir site kurdu destek almak için. 2000 imza geldi. Bunun 500 Yunanistan'dan geldi. İnanılmaz bir şey. O kadar büyük desteği vardı. Ben sözü daha fazla uzatmayayım. Sevgili Dikon'un biz anısını inşallah destekleriniz olsa yaşatacağız. Onu hep saygıyla güzelliklerle anacağız. Çok teşekkür ediyorum. O hep 16, 17, 18. yüzyıl makam müziğini severdi. Onları desteklerdi. Onu da yaşadı. Onu da kaybettik kendisini. Efendim size başarılı.
Ben konuşmayı pek istemiyordum. Çünkü o yanlarda çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Basit bir sıra gitti. Ben Nikiforos'u çok genç bir yaştayken tanımıştım. 1955'li yaşlarındaydım. Feriköy Sanat ve Kültür Severler Derneği bir derneğimiz vardı. Ben de sanat ve kültür üzerinden insanlarla temas etmeye inanan bir insanım. Hayatım boyunca da kültür ve sanatın çok çok güçlü bir değer olduğunu ve onun üzerinden insanlarla bütün siyaseti, ön yargıları aşabileceğimizi düşündüm. Böyle bir anda Nikiforos'la karşılaştık. Tabii o büyük bir müzik adamı. Ben hemen anlamıştım ne kadar önemli ve derin bir insan olduğunu. Ama kendini anlatamıyordu. Her o dönemlerde Türk-Yunan ilişkilerinin çok etkili ve baskın olduğu dönemlerde, herkesin endişe ettiği, bir açımdan korktuğu dönemlerde Nikiforos müzik yapmaya çalışıyordu. Bu sabah da gazetede okuduğum İznik'te bir lahit bulundu. O da öyle bir sürü Anadolu topraklarında lahitler arıyordu, müzikler. Bestelerle dolu olan lahitleri keşfetmeye çalışıyorum. Bu sabah bunu hatırladım. Lahit ortaya çıktığında özellikle bu lahit yine yağmalanmış şekilde bulundu. O ise yağmalanmamış lahitli arayıp biz de o değerleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de müzik adamı olmadığım için onun ancak hissiyatını anlayabiliyordum. Teknik anlamda pek anlayamıyordum. Hep bu değerli hocaları bahsederken özel konuşmalarında bir yer hoca derdi bana. Ben beyefendileri tanımıyorken, tanımazken kendisi hoca diye adlandırırdı, isimleriyle söylemezdi. Ben de Nikiforos'un hocalarını hep duydum, hep dinledim. Osmanlı müziğini, Osmanlı dergilerini, bu Osmanlı topraklarında yaşayan yaratılan katma dergilerini. Hep bunlar için çaba verdiğini görmüştüm. Yıllar geçtiğinde başka bir şekilde Atina'da bir etkinliğinde, etkinliğine bana davet edildi, beni davet etmişti. Bir başka sinisini çıkarırken ki sıkıntılarını paylaşmıştı. Her zaman böyle kıtalarla, zorluklarla yaşadı. Hep engelleri aşarak müzik yapmaya çalıştı. Tabii ki Faruk Bey çok güzel tasvir etti, çok güzel anlattı. Bütün bu yolculuğu, İstanbul'daki, Türkiye'deki yolculuğu, zımbabeden çıkarak bu topraklara olan bağlılığını, bu topraklara vermeye çalıştığı, bu insanlara hepimize vermeye çalıştığı yerleri Faruk Bey çok iyi anlattı ve çok daha doğru, daha doğru da anlatır kendisi. Çünkü birlikte aynı cephede mücadele ettiler. Ben bir yorum olarak İstanbul'da birim olarak istediği, onun beklediği kadar derlere sahip çıkamadığımız için çok üzgünüm ve özür diliyorum.
Faruk Bey, sen ve herkes bilmez belki İstanbul'da bu cemaatinin en önemli simalarından biri olarak çok derinden teşekkür ediyorum. Nikol'un anısına böyle konuşmam. Hem de şimdi hangi eser olacak? Nikol'un en sevdiği gerçekten Suzy Dillon'a Keşler, üçüncü sevgim Keşler'i bestesi, Bozkırs müzisyenlerden Nikol'un ruhuna böyle bir veda. Teşekkürler size.
Thank you.
Türkler, Erol Deren, Kanada, Hasan Esenke, İstanbul Kenemşesi'nde, Uğur Işık, Biyonomise, Mutlu Torun, Uyta, Arif Erdebil, Neyde, Abdi Bey, Abdi Nikon'un çok, herkes çok sevdi ama Abdi Bey çok böyle, Abdi Coşkun Bey, tambur aslında bugün bendir. Çok teşekkürler ve umarım ki artık Niko hayatında derviş gibi çok döndü. Çok döndü, hep dönüyordu ama artık gerçek bir derviş gibi gökyüzünde sonsuzluğa döner inşallah. Geldiğiniz, katıldığınız için çok teşekkürler.
Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Nikiforos Metaxas'ın ardından bugün Samatya'da yapılan cenaze merasimine kulak verdik. Pek çok şey söylemiş oldu aslında bu kayıt kendi içerisinde. Özellikle evet. Ömrünün son döneminde epeyce uğraşmış olduğu, maalesef de tamamlandığını göremediği akademi meselesinde biz Açık Dergi'de ilk defa konuşmuş olduk onun sağlığında. O bir açık tartışma değildi ama ölümünden sonra aslında bu akademinin Belada'daki Müzik Akademisi'nin neden kurulmadığı ve bundan sonra nasıl kurulacağı üzerine konuşmanın zamanı geldi diye galiba Düşünmekteyiz.
Evet, Murat Meriç de yazdığı yazıda aslında bu meseleye en azından bir göz atıyor ve bu meseleden bir bahsediyor. Niko Maruf, Nikiforos Metaxas üzerine çok şey söylenebilir. Lakin acımız taze, dinmesini beklemek manasız, zira hiç dinmeyecek demiş. Hatırası yüreğimizi inceden sızlatacak, şimdi İstanbul sahiden ağlıyor diyor. Ve şuraya geliyor. Niko'nun ölümü yeni bir başlangıç. Akademi için gereken adımları atmak boynumuzun borcu. O zamana kadar kadehimizi Niko'nun şerefine kaldırıyoruz. Unutmak için değil, unutturmamak için. Anısına saygıyla.